Ayrım 29, Güneş Kuşu, Wilbur Smith, sayfa 298. Manatasi kışın ulu ırmağı geçti, üç ordusuyu da geçti. Ordularından 70 bin kişilik olan bir tanesi batıya yönelip oradaki garnizonları ezdiler. Opet Gölü'nün batı kıyılarına, Opet Kalyonları'nın okyanusa açıldığı yere ulaştılar. Yaşam ırmağı adı verilen bu ırmak Opet'in yüreğini besleyen can damarıydı. Manatasi'nin ordusu bu damarı kesti, köreleri salıverdi. Habbakuk Lal'in çoğu bakım için karaya çekilmiş gemilerini yaktı. Gemicileri diri diri ateşe attı. Sonra ordu kanalı tıkadı. Yaşam ırmağının yanı başında bulunan küçük granit tepeyi taş taş ırmağa taşıyıp yatağı doldurdular. Böylece Opet sitesi ve halkı dış dünyadan tümüyle kopartılmış oluyordu. Bu arada daha büyük ikinci bir ordu hiçbir engelle karşılaşmadan doğuya yönelmiş Zeng tepelerine saldırmıştı. Üçüncü ordu yaklaşık 750 bin kişi Sette ırmağı geçti. Bu orduya bizzat Manatasi kumanda ediyordu. Marmon hemen ona karşı koymak için yetişti ama yanında 6 bin kişilik tek bir lejyon vardı. Çarçabuk yenildi. Ancak Marmon savaş alanından kaçmayı başarmış, kendi kılıcının üzerine düşerek kendi canını almıştı. Manatasi toprakları silip süpürdü, Opet'e doğru yürüdü. Kadın çocuk kimsenin gözünün yaşına bakmıyor, hiç tutsak almıyor, herkesi ama herkesi öldürüyor, ganimet de almıyor. Kumaştı, deriydi, kitaptı, hepsini yakıyor, çanak çömlek kırıyor, hepsini bir ulusun ölülerini yaktığı ateşe yığıyordu. Binaları da yakıyor, geriye kalan taşları dağıtıyordu. Nefreti giderek büyüyor, genişliyordu. Opet'in tüm gücü 9 lejyondan ibaretti. Bunlardan 3'ü şimdiden yok edilmişti. Geriye kalan 6'sıyla Lanon Hikanus Manatasi'yi karşılamak üzere Opet'ten çıktı. 4000 ölü verme pahasına bir günlük bir zafer kazanabildi. Şimdi baş rahip ortalarda olmadığına göre Ben Amon lejyonuna Bakmor kumanda ediyordu. Ama o da yaşlanmıştı. Kralın çadırına geldi. ''Onlardan 48 bin ölü var. Demek her cana karşı 12 can alabilmişiz.'' dedi. Lanon sordu. ''Bir daha ne zaman savaşabilirsin?'' ''Ancak 4-5 gün sonra adamlarım bitkin düştüler.'' Ne yazık ki ertesi gün çaresiz savaştılar. Hem de umutsuzca bir savaştı bu. Gerçi Lanon yine zafer kazandı ama savaş alanında tutunamadı. Bin yaralısını sırtlanlara, çakallara bırakarak tepelere doğru çekilmek zorunda kaldı. Bunu izleyen 70 gün boyunca 10 kez daha savaşmak zorunda kaldılar. Düşman artık Opet'e 20 Roma mili kadar yaklaşmıştı ve Lanon'un 6 lejyonu da sadece 3'e inmişti. Gerçi 8 büyük savaşı kazanmış, düşmana da 200 bin kadar ölü verdirmişlerdi. Yine de bunun hiç önemi yoktu. Çünkü Zeng düşmüş, ancak bir avuç savaşçı kurtulabilmiş, onlar da gelip olan bitenleri anlatmışlardı. Kentler yakılıp yıkılıyor, taş taş üstünde bırakılmıyordu. Bahçeler, bağlar da yakılıyordu. Orta krallıktaki madenler kapatılmış, toprakla ve kayayla tıkanmış, köleleri salıverilmiş, Manatasi'nin ordusuna katılmıştı. Yaşam ırmağı da tıkandığından Habbakuk Lal'in kalyonlarına kaçış yolu kalmamıştı. Üstelik doğudan ve batıdan ilerleyen yeni ordular Opet'i kuşatmaya geliyorlardı. Anlaşılan Manatasi bunca kayıp vermesine karşın pek sarsılmamıştı. Durmadan yeni yeni kara derili savaşçılar geliyordu. 71. gün tüm bir lejyon, tam 6000 kişi gece subaylarını bıçaklamış, küçük küçük gruplar halinde dağılıp karanlığa dalmışlardı. Ancak Opet çevresindeki köylerde yaşayanlar karılarını çocuklarını almak için uğramış, sonra güneye doğru yitip gitmişlerdi. Bakmor onları kısa bir süre kovaladı. 100 kadarını zincire vurarak sürüye geri getirdi. Lanon'un huzuruna çıkardı. Hepsi de Yu'ye kanı karışmış melezlerdi. Yani azat edilmiş kölelerden ancak bir sınıf yukarıda. Kralın silahlarını taşıması onuru verilmiş kentlilerin en alt sınıfıydı. Ama besbelli bu ayrıcalığın önemini kavrayamamışlardı. İçlerinden bir tanesi nasıl olsa %100 ölümle karşı karşıya olduklarını bildiği için krala kafa bile tuttu. Bize uğrunda savaşacak bir şey vermiş olsaydınız, köpek muamelesi yapmasaydınız yanınızdan ayrılmazdık. Lanon adamı bu küstahlığından ötürü diri diri haşlatmış ve geri kalan iki lejyonuyla siteye çekilmişti. Site surlarının hemen dışında göl kıyısında kamp kurdular. Lanon kuzey yönüne baktıkça Manatasi ordusunun yaktığı ateşlerin tepelere yayıldığını görebiliyordu. Buckmore günlerdir krala ilk kez bir müjde getirmenin sevinciyle yaklaştı.
''Huy ben Amon'dan haber var efendimiz.''
Lanon birden umutlandı. ''Neredeymiş, yaşıyor mu, döndü mü?'' Küçük rahibi nedenli sevdiğini ancak şimdi kendi kendine itiraf edebiliyordu. Onu verimli toprak bayramı töreninin tam ortasında Astarte mağarasından koşarak çıktığından beri görmemişti. Savaşta onu yanı başında çok aramış, Baal adına çığlığını özlemişti.
Buckmore dedi ki, bir balıkçı görmüş onu, adadaymış.
Günler bir sis içindeymişçesine ve hızla akıp geçmiş, huy sayısını bir de şaşırmıştı. Kederi öylesine derindi. Zamanının büyük bölümünü levhalar üzerinde çalışarak geçiriyordu. 5 altın kitabın 5'ini de buraya gelirken yanında getirmişti ve yalnızca Tanit'i yazıyordu. Ona duyduğu sonsuz aşkı, Tanit'in ölümünü. Başlangıçta gece gündüz çalışıyordu. Sonra kandilindeki yağ tükenince geceleri çalışamaz olmuştu. Kumsalda geziniyor, dalgaların rüzgarın sesini dinliyordu. Karnını yalnızca tatlı su midyeleriyle ve sığlıkta avladığı balıkla doyurduğundan çok zayıflamıştı. Saçı sakalı birbirine karışmış bir durumdaydı üstelik. Duyduğu keder, üzüntü gözlerinden okunuyor, bakışlarına bir tür çılgınlık getiriyordu. Kendi yitirdiğinden öte bir şey düşünmez olmuştu artık. Sonra yavaş yavaş içini öfke kemirmeye başladı. Tanrılarını, vatanını düşünür oldu. İkisi de aç gözlü, acımasızdı. Vatanı sadece zenginliği, servet birikimini düşünüyor, insan yaşamına hiç önem vermiyordu. Deli fişek tanrılar ise durmadan kurban istiyorlardı. Evet, ikisi de açgözlü, acımasızdı gerçekten. Tanrılar acaba ondan daha ne isteyeceklerdi? Nesi kalmıştı ki? En sevdiği her şeyi vermişti işte, daha da istiyorlardı. Ya onu sevgilisinden yoksun kılmak için araç olarak Lanon'u seçmeleri? Bu ne acımasızlıktı? Lanon eğer onların birbirlerini sevdiğini bilseydi, Tanit'i korur, kurban ettirmezdi. Huy'un bundan hiç kuşkusu yoktu. Başlangıçta kurban vermek üzere Tanit'i seçtiği için Lanon'a diş biliyordu. Ama sonradan aklını başına topladı. Lanon'un iyi niyetle davrandığını anlıyordu şimdi. Huy ile Tanit'in ilişkisinden onun haberi yoktu ki. Sadece vatanın tehlikede olduğunu anlamış, tanrılara değerli bir haberci göndermek istemişti, o kadar. Bu yüzden de Tanit'i seçmesi doğaldı. Huy kendisi de Lanon'un yerinde olsaydı aynı şeyi yapacağını düşündü. Artık Lanon'dan nefret etmiyordu da, Lanon'u bu işe zorlayanlardan, tanrılardan, o acımasız tanrılardan nefret eder olmuştu. Ulu Baal gölün üzerinden olanca görkemiyle yükselirken ufukta Opet'in pembeye çalar tepeleri, kuleleri yavaş yavaş gün ışığına çıkıyordu. Huy tüm yaşam boyu alışageldiği gibi ayağa kalktı, kollarını güneşe uzattı. Baal'e övgüyü okumak üzere ağzını açtığı anda birden öfkeyle titremeye başladı.
''Kahrolsan, benden daha ne istiyorsun?'' diye aykırdı. ''Daha ne kadar zaman senin elinde oyuncak olacağım?''
Şimdi yumruklarını sıkmış meydan okurcasına gittikçe yükselen güneşe sallıyordu. Suratı allak bullaktı. Göz yaşları yanaklarından aşağı süzülüyor. Karma karışık kıtlığa dönmüş sakalına düşüyordu. Göle doğru yürüdü.
Seni katil, oburluğunu bastırmak için seni daha ne kadar zaman besleyeceğim ben? O kana susamışlığını bastırmak için daha ne kadar suçsuzun kanını akıtmak gerekiyor? Seni reddediyorum, tanımıyorum seni. Seni de, o kansız eşini de, ikinizi de istemiyorum artık. Sizden nefret ediyorum. Beni işitiyor musun? Nefret ediyorum sizden.
Sonra sustu, dizüstü çöktü, başını önüne eğdi. Bol bol suyla yüzünü yıkadı, kalktı, kumsalın yukarısındaki kulübeye yürüdü.
geri dönülmesi olanaksız bir karar aldıktan sonra içi rahatlamıştı işte. Yüreğinden bir yük kalkmıştı. Artık din adamı filan değildi o. Bir parça tütsülenmiş balık yedi, biraz göl suyu içti, sonra oturup yazmaya başladı. Yine Tanit'i yazdı. Onun sesini, onun gülümseyişini, kaş çatışını, kahkahasını, başını tutuşunu, her şeyini hatırlamaya çalışarak yazdı. Sanki sözcüklerle ona ölümsüzlük bağışlayabilecekmiş gibi, sanki bir altın levha üzerine kazdığı sözcüklerle onun 1000 yıl daha yaşamasını sağlayabilecekmiş gibi. Farkına varmadan bir aralık başını kaldırıp baktığında akşam oluyordu. Kumda ayak sesleri işitti. Karanlık bir silüet kulübenin kapısına geldi. İçeri dolan ışığı kararttı. Huy yine başını kaldırdı baktı. Lanon Hikanus kapıda dikilmişti. ''Sadece sana ihtiyacım var.'' dedi. Huy sesini çıkarmadı. Kamburu büsbütün çıkmış, altın levhanın üzerine eğilmiş bir durumda gözlerini kırpıştırarak Lanon'a bakıyordu. Lanon sözlerini sürdürdü. ''Sen, hem de bu adada, beni asla terk etmeyeceğine söz vermiştin, hatırlıyor musun?'' Huy sadece bakıyordu ona. Gözlerinin nasıl çukura kaçtığını, kederden, üzüntüden yüz çizgilerinin nasıl derinleşmiş olduğunu gördü. Cildinin küle çalar renk aldığını, saçının şakaklarının iyice ağardığını da gördü. Her yanının sargılar içinde olduğunu da gördü. Savaşlarda birçok yara almıştı. Kimi iyileşmeye yüz tutmuş, kimi hala kanayan yaralar. Gücünün kararlılığının ta sınırlarına gelip dayanmış bir insan gördü karşısında. Yenilgiye uğramış bir insan. Evet dedi Huy, hatırlıyorum. Kalktı lan ona doğru yürüdü. Sabah erkenden Opet'e döndüler. Gece boyu Huy'un kulübesinde ateşin başında oturup konuşmuşlardı. Lanon ona savaşın gidişini, ulusun içinde bulunduğu feci durumu anlatmıştı. Her çarpışmayı, düşmanın başvurduğu her stratejiyi ayrı ayrı açıklamıştı. ''Savaş fillerine meğer fazla güvenmişim. Bu güvenim boş çıktı. Daha ilk çatışmada onların da çoğunu yitirdik. Arılardan alınmış zehirlere batırılmış oklar kullandılar.'' Bu yaraların acısından fillerim çılgına döndü. Kendi askerlerimize saldırdılar. Onları mızraklamak zorunda kaldık. Üstelik fillerin sırtına zıplayabilecek atletler de eğitmişler. Bunlar arkadaşları tarafından adeta fırlatılıyor. Havada taklalar atarak fil sürücülerinin tepesine biniyor. Hayvanı da boynundan bıçaklayıveriyorlar. Bunlar benim suçum. Ona Romalıların Anibal'in fillerine karşı kullandıkları taktikleri öğreten bendim. Demek ki öğrettiklerimin tek sözcüğünü bile unutmamış. Lanon ona Opet'in bunca savaş kazandıktan sonra nice zayıf düştüğünü, kara ordular karşısında nasıl ağır ağır geri çekildiklerini, lejyonların nasıl giderek umutsuzluğa kapıldığını, asker kaçaklarını, ayaklanmaları, donanmanın kumsala çekilmiş olan teknelerinin yok edildiğini, kanalın tıkandığını da anlattı. ''Sadece 9 gemimiz kaldı, birkaç da balıkçı teknesi.'' diye sözlerini bitirdi. Ama bunlar bizi gölün karşısına güneye götürmeye yetmez. Böyle konuştular ve Lanon dudaklarını yakan soruyu ancak şafak sökerken sorabildi. Huy'un da bunu beklediğini biliyordu. Beni niçin terk ettin Huy? Öyle ya. Huy Lanon'un o büyücüyle olan ilişkisinden habersiz olduğunu sanmalıydı. Lanon'un o kadını tesadüfen kurban verdiğine inanmalıydı. Bu yüzden bilmezlikten gelecekti. Huy başını kaldırdı, merakla sordu. ''Bilmiyor musun?'' ''Sadece o büyücünün adını haykırdığını, sonra da çekip gittiğini biliyorum, o kadar.'' Huy alevlerin ışığında dikkatle Lanon'un yüzünü inceliyor, suçluluğunun, ihanetinin bir işaretini arıyordu ama bulamadı. O soluk mavi gözler apaçık, dosdoğru gözlerinin içine bakabiliyordu. Kral diretti. ''Ne oldu Huy? Hep düşünür dururum, neden kaçtın tapınaktan?'' Tanit, onu seviyordum ben. Ah dostum, meğer sana ne büyük kötülük etmişim de haberim yokmuş. Bilmiyordum Huy, bilemezdim. Baal'den beni bağışlaması için dua et ne olursun. Seni üzdüğüm için bağışlasın beni.
Hayır Lanon,
Bir daha hiç dua etmeyeceğim. Sevdiğimi yitirdim. Tanrılarımı da inkar ettim. Artık hiçbir şeyim yok.
Ama ben varım ya aziz dostum.
Evet, artık yalnız senin dostluğun var.
Altın levhalarla akbabalı baltayı kumsala taşıdılar. Orada Buckmore bir balıkçı teknesinde sabırla bekliyordu. Sabah erkenden Opet'e döndüler. Lejyonlar kral ile rahibi büyük bir sevinçle çığlıklar atarak karşıladılar. Huy'un gözleri doldu.
Ben bunu hak etmemiştim.
Onları yüzüstü bırakıp kaçmıştım. Oysa ki onların yanında bulunmam gerekiyordu dedi.
Şimdi yalnız iki lejyon vardı. Ötekilerin kalıntılarından toplanmış lejyonlar. Ama çekirdeğini yine Huy Ben Amon'un lejyonu oluşturuyor. Huy ne yana baksa tanıdık yüzlerin ona sevgiyle sırıttığını görüyordu. Ara sıra durup birkaçıyla konuşuyor, sesinin neşeli çıkmasına gayret ediyor, delinmiş zırhları, sargılı yaraları sözde görmezlikten geliyordu. Onların bedenen de ruhen de ne derece bitkin olduklarını görüyordu ama yine de daha savaşabilirlerdi. Kamp kurmuş orduları çok zaman kırıp geçiren sıtmalının bunlara dadanmaması gerçekten şaşılacak şeydi. Ancak bir yerde uzun süre kalamadıkları için suları kirletmeye de dışkılarının iyice kokuşup çevreye hastalık saçmasına da zaman kalmıyordu. Göl kıyısında kamp kurmuş sadece 26 bin yiğit vardı şimdi. Belki de bu kadarcık bir güçle de bir şeyler başarılabilirdi. Huy umutlanır gibi oldu. Opet'in ambarlarına pek yakın olduklarından yiyecek sıkıntısı yoktu. Lanon ile Huy subaylarıyla birlikte öğle yemeği yediler, bol bol da şarap içtiler. Lanon'un buyruğuyla adamlara da çift tayın dağıtıldı, bol şarap verildi. Öğleden sonra Lanon onların karılarının da kampa gelmelerine izin verdi. Oysa ki bu genellikle bir savaştan önce değil, bir zaferden sonra tanınan bir ayrıcalıktı. Binlerce kadın siteden akın akın geldiler, çoğu bir günlük ve birkaç kocalı kadınlar. Lanon dedi ki, ''Bırakalım eğlensinler biraz, belki de sondur bu, ama kadınlardan hiçbiri gün batımından sonra burada kalmasın.'' Bu toplu çiftleşmede umutsuz bir nitelik vardı. Sanki yaşam sönmek üzereyken canlanmaya çabalıyormuş gibi. Sanki sevişme hareketleri yarınki kıyımın görüntüsünü uzaklaştırabilirmiş gibi. Lanon kamptan ayrıldı. Yanındakilerle birlikte bir tepeye çıktılar. Buradan dört bir yan ta uzaklara dek görülüyordu. Birkaç saat orada kaldılar. Manatasi'nin ordularının tepeler arasındaki boğazlardan geçerek oluk oluk göl kıyısına akmasını seyrettiler. Sonu gelmeyen kollardı bunlar, kapkara yılanlar gibi kıvrıla kıvrıla ilerliyorlardı. Ama önüne geçilmez bir dalgaydı. Onun için ses çıkarmadan seyrettiler, çaresizdiler. Manatasi kıyıda Lano'nun kampının ancak 5 mil ötesinde kamp kurdu. Henüz ordusunun artçı güçleri bile gelmemişti. Askerleri bitmek bilmiyordu ki. Lanon ile Huy gün batarken tepeden indiler. Huy gökyüzünden parlayan Astarte yıldızını görmezlikten geldi. Limana gittiler. Habbakuk Lal'in kalan kalyonlarına kadınlarla çocukların bindirilmesini seyrettiler. Gece bu kalyonlar açıkta demirleyecek, ertesi günde savaş sona erinceye dek orada kalacaklardı. Eğer Opet yenilecek olursa, ki Huy bundan emindi, o zaman göle açılacak, Manatasi yetişmeden güneye varmaya çalışacaklardı. Hayatta kalabilen erkekler de onların ardından gitmenin yoluna bakacaklardı. Kalyonlarda herkese yer olmadığı için önce kralın karıları ve çocuklarıyla soylular bindirildi. Arkadan rahibeler, tacir aileleri geldi. Bu arada Yüye kadınlarıyla sınıfsız kadınlar da gemilere binmek için çırpındılar, didindiler. Ama Habbakuk Lal'in gemicileri onları kafalarına vura vura geri püskürttü. Bu çok çirkin bir manzaraydı. Huy onlara çok acıdı. Kadıncağızlar dayaktan korunmak için başlarını, yüzlerini örtmeye çabalıyorlardı. Hele bir genç Yüye kızı başını eğmişti. Kucağındaki bebeğinin üzerine upuzun kara saç örgülerinden kan sızıyordu. Lanon karıları ve çocuklarıyla Habbakuk Lal'in amiral gemisinde vedalaştı. Çocuklar gelip Huy'u da öptüler, veda ettiler. Sonra Lanon ile Huy karaya döndüler. Kıyıda birikmiş kalabalık onlara yol vermek için sessizce açılırken Huy açık açık düşmanlık belirtileri sezer gibi oldu.
Neyse ki muhafızları çevrelerini sarıp onları çarçabuk sokaklardan geçirdiler, kampa götürdüler. Bu arada sitede kalan aşağı tabakadan halk çılgın gibi eğlenmeye başlamıştı. Son saatlerini sarhoş olarak gülerek geçirmek isteyenlerin yanında zenginlerin boşalan evlerini yağmalamaya başlayanlar da vardı. Birden huyun aklına altın kitapları geliverdi.
''Efendimiz, bana biraz izin verir misiniz? Gideyim evimin halkıyla vedalaşayım, kölelerimi azat edeyim, değerli eşyamı, özellikle altın levhaları saklayayım.''
Yaşlı köleler huyun onları azat etmesini bir türlü anlamıyor, ağlaşıyorlardı.
''Ama bizim evimiz burası, ne olur efendimiz, bizi kovmayın.''
Huy onları açıklayamıyordu ki, öylece mutfakta bıraktı çıktı. Genç kölelerden birinin yardımıyla altın levhaları binbir güçlükle taşıdılar. Baal tapınağını geçip yarıktan Astarte mağarasına girdiler. Burası bomboş, sessizdi. Rahibelerin tümü de kalyonlara binip açılmışlardı. Huy bir an gölün başında durdu, suyun derinliklerine baktı. Sonra, ''Beni bekle sevgilim, yakında geliyorum, yanında yer aç bana.'' diye fısıldadı. Gitti arkadaki odada tapınak muhafızlarını buldu, onu sevinçle karşıladılar. ''Bizi buradan çıkartın, biz de savaşalım kutsal babamız.'' dediler. Sonra levhaları çömleklere koymasına, altın mühürle mühürlemesine yardım ettiler. Çömlekleri içeriye, arşivlere taşıyıp taş raflara yerleştirdiler. Önlerine de iri çömleklerden dizip gizlediler. Huy 4 subayla 100 askeri de yanında ordu kampına götürdü, tapınağı boş bıraktı. Lanon onu görünce derin bir soluk aldı.
''Dönmeyeceksin sanmıştım Huy.'' dedi.
''Söz vermiştim ya efendimiz, hem bakın size ne getirdim.'' Ve böyle diyerek Opet'in en seçkin savaşçılarından 100 askerini gösterdi. Bunlar bir Yuya bölüğüne bedel savaşırlardı. Ladon çok sevinmişti. Adamların tertemiz, pırıl pırıl silahlarına, zırhlarına baktı. Bunlar yorgun, bitkin değillerdi. Henüz savaşmamışlardı. Subaylarına dedi ki, ''Siz şimdi benim muhafızlarımsınız. Benimle Huy ben Amon'un, yanımızdan ayrılmayacaksınız.'' Huy ile Lanon ertesi günkü savaşı planlarken Rip Addi ellerini ovuşturarak içeri girdi.
''Efendimiz, hazineyi ne yapacağız? Daha güvenli bir yere taşıtsaydık diyorum.''
''Güvenli yer neresi söyler misin bana? Hiç kimse güneşli kapıyı bilmiyor ki. Hazineyi olduğu yerde bırak. Biz gidip alıncaya dek kimse ona erişemez. Zaten tüm bu hazineyi oradan taşımak 10 gün ve 1000 kişi ister.'' ''Hadi şimdi çık, canımı sıkma, önemli işim var benim.''
Rip Addi çaresiz çıktı. Bir türlü kafası almıyordu. Altından ve hazineden önemli ne gibi bir iş olabilirdi ki? Epeyce çalıştıktan sonra Lanon ile Huy biraz hava almak üzere dışarı çıktıklarında, baktılar çadırın yanı başında köpek gibi kıvrılmış bir şey var. Bu küçük boşiman avcıbaşı Çay'den başkası değildi. Her zamanki gibi sadık efendisinin çadırının kapısında uyuyordu.
Lanon dedi ki, onu uzaklaştırmayı, göndermeyi denedim. Anlamıyor, gitmiyor. Boşu boşuna ölecek. Ama onu zorla nasıl uzaklaştırabilirim ki?
Huy bir çare buldu. Ona bir görev verip gönderin. Söz gelimi güney kıyılarında Ulu Aslan'ın izini bulmaya gönderin. Buna inanır.
Evet, haklısın. Sen söyle ona Huy.
Ve Huy küçük sarı adama kendi dilinde anlattı. Kral bir kez daha Ulu Aslan avlamak istiyor dedi. Hemen gidip iz bulmasını söyledi. Çay önce Lanon'un dizlerine sarıldı, sonra üzerinde uyuduğu hasırı topladığı gibi karanlıklara karıştı gitti. Bir süre sustular, sonra Lanon sordu.
''Kehaneti hatırlıyor musun Huy? Benden sonra Opet'te kim hüküm sürecekti?''
''Ulu Aslan'ı öldüren kimse.''
''Peki neden korkacaktım?''
''Karanlıktan.''
Ve Huy döndü, o kara canavarın sinmiş beklediği yere, kuzeye baktı. Sonra Lanon,
''Bir dostun eliyle ölecektim. Bakalım göreceğiz, göreceğiz. Ama beni bağışla dostum. Derdini depreştirmek, yüreğinde küllenmiş olan alevi kurcalamak, kızı sana hatırlatmak istememiştim.''
Oysa ki Huy'un Tanit'i hatırlamasına hiç gerek yoktu. Çünkü nasıl olsa bir an bile aklından çıkmıyordu.
29. ayrımın sonu, sayfa 309.